Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 94. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe Can Yavaşgel.
Ben Togan Karataş.
İle beraber bugün NBA gündemini, NBA'de geçtiğimiz haftayı değerlendirirken ele alacağımız oyuncuları ve takımları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, nasıl gidiyor?
Bomba.
Keyfiniz yerinde.
Orçun niye yok?
Orçun'un yokluğu evet direkt belli oluyor. Orçun bugün aramızda değil, birkaç kişisel yoğunluğu vardı. Bugün onları halletmek üzere yanımızda yok. Haftaya tekrardan devam edecek.
Levent civarında sırf menajerler gibi fiyat kızıştırdığı söyleniyor
evet, en son. Evet biz de öyle duyduk. Yani bilmiyorum etik midir sizce?
Hiç değil.
Levent de görülmüş bu hareketleri. Bu. Bakalım.
Bu arada müzik çalarken o Ray Allen'ın üçlük hareketini de gördüm. Bunu da yani evet. Mutlulak düşmek isterim. Ama evet, evet. Ama 2014 Spurs tarihin en büyük intikam şeylerinden biri evet, olabilir. Evet.
Ben de öyle üçlük yesem intikam almak için bir şeyler yapardım sanırım.
Fena aldık zaten.
Evet. Bugün hocam konularımızı şöyle özetleyebilirim. Geçtiğimiz senenin flash 3 oyuncusu aslında. Hani aslında flash 1'ini söylemek şey bu sene çok iyi performans gösteren 3 oyuncuyu ele alacağız. İşte Pascal Siakam, Jason Tatum ve Kyle Kuzma üzerinden bir oyuncu sohbeti gerçekleştireceğiz sizle. Ama onun öncesinde bu hafta neler oldu bir ona bakalım. Hemen geliyorum, takas o gerçekleşti. Washington ve bu arada öncesindeki olayı bir anlatalım bilmeyenler için. Aslında takas da Memphis'te vardı. Memphis işte Ariza Ubre takasından faydalanacaklardan biriydi. Fakat ortada bir Brooks karmaşıklığı yaşandı. İşte şu an Memphis kadrosunda bulunan iki tane Brooks soyadlı oyuncu var. Biri Dylan Brooks, geçen sene işte rookie'lerinden biri. Biri de Marshon Brooks. Phoenix değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Ya o yani Memphis'in vermek istediği Brooks'la Phoenix'in almak istediği Brooks'lar karışmış.
Karıştı ve bu yüzden takas suya düştü.
Çünkü ikisi de Washington'la konuşmuşlar. Evet. Aracı abi niye doğrudan konuşmuyorsunuz yani 2018 yılındayız ya.
Washington'da nasıl bir aracılık yaptıysa yani maşallah. Şey, az kalsın okutuyordu yani Washington'da.
Fax mı çekiyorsunuz şeyden Phoenix'ten?
Abi başına hani M ve D harfleri de karışmaz. Yani. Nasıl yazdıysa artık ya da nasıl ulaştılarsa birbirlerine. Ya ben de olsam ben de Dylan Brooks isterim ama yani o Memphis'in yapacağı bir hamle değil gibi sanki hocam. Çünkü değer de veriyorlar direkt Dylan Brooks'a. Ama takas gerçekleşti sonrasında. Ariza Washington'ın yolunu tuttu. Kelly Oubre Jr. ve Austin Rivers da Phoenix'in yolunu tuttu. Yalnız Austin Rivers'a bugün çıkan haberlere göre sanırım yolları ayıracak Phoenix Suns. Ne düşünüyorsunuz? Niye ayırır Austin'le yolları?
Bu arada şey söyleyelim. Ariza aslında Lakers. Evet, 90 deniyordu. Olmadı. Ben bu takasın mantığını yani çok anlamadım açıkçası bu takas niye bu şekilde yapıldı diye. Ariza'yı almak önemli. Bir playoff takımında, bir contender takımda Ariza olmasını isteyeceğiniz bir oyuncudur. Şampiyonluk yolunda olmasa da iddialı ekiplerde rahatlıkla görev alabilir. Bir yıllık kontratı var. Bu tamam ama Ariza'ya karşılık ben seviyorum da Ariza'yı ama Kelly Oubre'den çıkmanın mantığını pek anlamadım. Tek bir mantık var benim düşündüğüm. Yani Oubre'nin kontrat senesi geliyor. Oubre'ye herhalde yeni kontratta ikna edemeyeceğini düşündü Washington ki Ariza'yı daha rahat ikna ederiz ve Ariza belki biraz abilik de yapar.
Soyunma odasında. Toplar bunların kafalarını yukarı kaldırır evet. Diyorsunuz yani.
Belki öyle düşündüler. Hani Kelly Oubre geleceği olan bir oyuncu ve onu da beğeniyorum. Ondan çıkmanın mantığını anlamadım. Austin Rivers'tan çıkılabilir. Hani tamam.
Yani bunu... Austin öyle bir parçaydı.
Ama bu sefer şeyi anlamadım. Phoenix Austin Rivers bence oynatabileceği bir oyuncu çünkü o bölge çok boş. Yani combo guard'ı yok. Devin Booker dışında.
Devin Booker'ın yedekleyecek bir oyuncu Austin ya.
Ama bu sefer Austin Rivers'ı salacağız. Serbest bırakacağız. Bildiğiniz serbest bırakacağız dediler. Yani büyük ihtimalle o da öyle görünüyor. Şimdi ne aldılar? Ariza işte 3&D'yi verdiler. Topsuz oyunu çok iyi olan bir Kelly Oubre Jr. aldılar. Yani geçen sene Anunoby'nin yaptığı görünmeyen işleri o da yapıyordu. Bu sene de yapacak kalibrede. Yine forvette 25-30 dakika alabilir. Josh Jackson falan çok kötü durumda olduğu için. Ama Austin Rivers'tan niye çıkıyorsunuz? Ondan
Austin'e yol verilirse ben Houston'un alacağını düşünüyorum.
Utah?
Utah veya Houston yani. Şu an en çok ihtiyacı olan iki yer. Ama Houston'u daha önde görüyorum. Niye bilmiyorum.
Ona geleceğiz.
Houston'u ben de. Onu konuşuruz bir daha.
Zanelli'nin dışında bir guard da lazım bence Houston'a. Sen ne diyorsun peki? Austin'den çıkmanın anlamı ne?
Ben ya Austin takasın genel objelerini yani ana parçalarına baktığım zaman Ubre, Ariza bir takastı aslında. Hı-hı. Hani Ariza'ya karşılık Phoenix Ubre'yi yetersiz mi gösterdi? Ne yaptı? Austin'i yanına ekletti bilmiyorum. Ama bence gayet yeterli Ubre parçası.
Bence de.
Fazla vermiş oldu bana sorarsanız Washington, ama Austin ne Washington'a ne Phoenix'e hayır olacak bu saatten sonra belli ki. Anlamadım yani. Austin takası, Austin mutsuzdu galiba Washington'da.
Öyle görünüyor.
Ya galiba oyunun da yanında gönderdiler. Austin de şimdi başın çaresine bakacak. Ama Ubre konusunda katılıyorum. Ubre'nin geleceği belki Ariza'nın kariyeri gibi bir kariyere sahip olmayabilir.
Ama sonuçta Ariza'nın kariyer gerileme aşamasında.
Evet. Ubre'ninki de çıkışta. Ve daha en iyi sezonlarında oynamadı Ubre. Hı-hı. Ve onu elinden kaçırmış oldun ki kendi çocuğundu. İşte evet. Orada yetişmeydi. Ama bence sorun olabilir sanırım. Ubre'nin takımla da sorunları olabilir. Takımda herkes birbiriyle sorunlu zaten.
İşte muhtemelen kontratta ikna edemeyeceğiz Ubre'yi diye düşündüler.
İşte, Otto'yu takaslayamadılar. İşte,
Otto sakat.
Sakat sandı. Bill, John Wall kaldı. Ki çok iyi bile Lakers maçı oynadılar bu hafta. Hı-hı. İkisi de. Özellikle John Wall'un en iyi maçıydı sezon içindeki. Yani Ubre takasını tek şeyle açıklayabilirim. Takım içinde bir tane işte Ariza gibi olumlu yapıcı bir karakter ekleyip sorunlu bir karakteri de gönderdiler gibi geliyor bana.
Ubre ne kadar sorunlu bir karakter onu bilmiyorum ya. Yani sorunlu bir yapıda sorunlu bir karakter gibi görünüyor olabilir ama Phoenix'te şimdi tanking yapan takıma gitti. Orada da gerçek oyun yapısını bulamaz ama bence Ubre uyumlu bir karakter. O kadar da çok uyumsuz.
İşte onu bilmiyorum. İç yapısını hiç bilmiyorum. Sadece aklıma gelenler var. Yoksa vermem yani.
Tabii canım, hissettiğim zaten bu. Ya bu arada biraz
Phoenix'in toparlanacağını düşünmüyor musunuz hocam?
Yok. Ya bu sene.
Önümüzdeki sene için işte. Önümüzdeki sene parçası var. Bu sene de draft'tan bir şey çekebilirlerse.
Ya bu sene muhtemelen birinci sıradan ya da ilk üçten draft edecekler artık. Barrett, Zion. Bunlardan birini alacaklar.
Birini denk getirmeye çalışacaklar.
Bunlardan birini denk getirecekler. Seneye bir şansları var. Ayton.
Ya Ubre de o yüzden geleceği parlak bir yere gitmiş olabilir yani.
Olabilir ama bu sene artık tamam. Bu sene olmayacak yani, o net. Ama burada bir de asıl şeyi de söyleyelim. Scott Brooks birazcık da yani onun dalgası geçildi. Yani Washington keşke arada Scott Brooks'u da gönderseydi falan diye NBA aynen camiasında bunun muhabbeti yapıldı.
Yapıştı hakikaten Washington'a ya.
Yani Scott Brooks'un da oradan gitmesi lazım artık. Yani bu işlerin karmaşıklığında Scott Brooks da etkili. Hem takım içi kavga diyorum hem takasın saçma yerlere varmasında.
Bu Scott Brooks sonuç olarak bu takımın en uyumlu olduğu döneme de, en oyuncunun formda olduğu döneme de koçluk yaptı. Hı-hı. Ve yani bu koçluk yaptığı dönemde Scott Brooks ne kadar başarılı ki şimdi bu takımı toparlasın. Ya Scott Brooks genel anlamda bir kariyer sorunu var zaten bence. Genel anlamda bir coaching demeyeyim dedi. Bence yo, rotasyon bence problemleri var.
Bence yani coaching problemi de var.
Ya işte öyle birazcık zayıf kaldığı söylenebilir başkent için. Haklılar yani. Kamuoyu haklı bence.
Bence de.
Hemen bir söylentiye, bir aslında hı-hı söylentiyle beraber bir çalkalanma bence olursa. Sadece Kavai üzerinden dönüyor. Clippers'ın bu yaz Kavai'yi kadrosuna katacağı konusunda çok emin olduğunu söyleyenler var. Ben bir haber gördüm biraz önce, bir paylaşayım sizde onu. Brian Windhorst yapmış ESPN'den. Hı-hı. Durant ve Kavai için bu söylenti var ve ikisini de almak için çok niyetli olduklarını.
Cap var.
Bunun için Lou Williamson, işte Montrezl Harrell'la
Montrezl.
Bu çocuğun ismi beni öldürecek bir gün. Bu ikisininle yapılan kontratların çok yüksek olmadığını ve buna yer açmak için olduğunu söylediler. Söyledi haberde ve Kawhi ve Durant'ı açıkça istediğini biliyoruz artık.
İstiyor.
Clippers'ın aynı anda olması biraz zor bence. Ne olursa dehşet bir şey.
Steve Ballmer da takım sahibi de, bu genel işte genel menajer diyeceğim de genel menajer değil, basketbol işleri operasyon müdürü. Hani sahibin bir altı, ikinci sahip diyelim. Yani müdürü. Lawrence Frank, ikisi birden aslında Toronto'da bayağı Kawhi maçı izlediler.
Tabii normalde canım, çok da görülmüş bir şey değil mi?
Onu diyecektim. Normalde bir GM diyorum hani kısaltmak için, gidip başka bir oyuncuyu izlemez. İkisi birden izliyorlar ve maç sonu hatta Kawhi'yle konuşmak istemişler. Kawhi dönüp gitmiş, normal yani, gidip onunla konuşmasının bir anlamı yok. Bu yaz bastıracaklar. Şimdi şu yüzden bu konuyu da birazcık konuşmak istedim. Hep Los Angeles Lakers'ın hamle yapması bekleniyor ya. Onu da hatta arada söylemişti. Caldwell Pope ve Ingram ekseninde bu dönem, yani bu kış aylarında veya yazın bir takas yapmaları planlanıyor. Ya da serbest oyuncu çekmeleri planlanıyor. Aslında Clippers'ın da ciddi planları var. Belki de Lakers'ın almak istediği oyuncuları Clippers alacak. Ya da 3-4 tane yıldızı birden Los Angeles'ta
görme şansımız var.
Evet. Ve böyle bir iki takımın birden bu kadar çok güçlü olduğu dönem pek hatırlamıyorum. Genelde biri iyiyken diğeri kötü oluyor.
Clippers çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. O kadronun işte Lou Williams'ın sakatlığından sonra 8 maç falan kaybettiler. Üst üste 6-7 maç 8 oldu galiba dün gece, emin değilim. Böyle bir atmosferde iyi bir kadro çekirdeği de bulunuyor aslında. Bir iki tane yıldız eklemesiyle beraber çok ciddi bir aday haline gelebilir
Batı'da. Yani yeniden bu Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan dönemlerinde. Şimdi
Tobias'ın yanına ekleyecekleri iki oyuncuyla diyorum. Daha enteresan bir yere dönebilir ama bir uzun şart.
Tobias kontrat imzalayacak mı?
Tobias imzalar. Bence imzalar.
İmzalar mı?
Bir vaat ederlerse böyle bir kadro.
Evet, o zaman olabilir.
Ama mesela Tobias'a yer bulamazlarsa iki tane yıldız alırken Tobias tabii başka yere gider.
Evet, çok
bu arada güzel. Hakkı yenilebilir çünkü bu sene MVP adayları konuşuluyor. İlk 12'de. Hani ilk 10'da. Öyle söyleyeyim. Tobias'ın performansı yani.
Ki All-Star olacak.
Yani bence de All-Star'ı çok net hak ediyor yani. Forvetler içinde
bakılır. Peki Ingram'ın ciddi Caldwell Pope'la beraber gönderileceği düşünülüyor. Çünkü Ingram LeBron'la hiç olmadı. Uyumsuzlar.
Evet.
Yani Kuzma nasıl performans veriyorsa onun 180 derece ters yönünde performans veriyor.
Onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Lakers bence Ariza takasından Caldwell'i takıma ekleyerek, Caldwell Pope'u takıma tekrardan adapte ederek çıktı. Aklından çıkardı Ariza takasını. Çünkü Caldwell'in bu haftaki performansı gayet iyiydi. Özellikle evet, Houston deplasmanı, Washington deplasmanı. Takımı ayakta tutmaya çalıştı yani. O yüzden de Caldwell'in rotasyonu da geçen sene aldığı gibi 30-30 dakikalar falan civarı bir rotasyona girmesi Ariza gibi bir eksikliği giderir.
Hart varken 30 dakika çok kolay değil ama.
Ya işte 25-30 arası. Ariza'ya ne kadar vereceksen Caldwell Pope'a da o kadar verip güveni de sağlayıp işte Lance Stevenson'la, Caldwell Pope'la falan o LeBron'un ya da rotasyondan ilk 5 rotasyonu dinlendirilebilecek herhangi bir oyuncunun açığını kapatabilirsin gibi geliyor.
Peki bunu bu kış mı zorlamalı Lakers sence mesela Bradley Beal takasını?
Hayır.
Yoksa yazın mı?
Ben bu senin iyi bir yatırım senesi olacağını düşünüyorum.
Hazırlık gibi düşünmek lazım.
Biraz... Playoff yapacaklar bence. Ama hani
yeter.
Playoff'u Golden State önünde alınabilecek, Golden State'i zorlayabilecekleri herhangi bir eşleşmede bence kazananları büyük olur bu sezonda.
Kim mesela Michael Beasley'i de çok fazla izlemedik. Çok az oynadı. Rondo dönüyor bu arada. Ya bu takım Golden State'i zorlamak çok zor ya.
Çok zor.
Her işin yolunda gitmesi lazım. Bütün oyuncuların %100 onunla oynaması lazım Golden State'i zorlamaları için. Ben konusunda sana katılıyorum. Yani bir yıl falan zorlayacaksam yaz dönemini bekleyip, çünkü onların da boştan oyuncu çekme hakları var. Cap'leri uygun. Ona göre bir hareket. Onlar da çünkü bir değil iki oyuncu istiyorlar.
Siz
i̇ki tane
Houston birden. Lakers Batı'nın en iyi kaçıncı takım?
Ya şu an ama iyi dediğimiz takımlar pek iyi durumda değil.
Formdaki takımlardan bahsediyorum.
İlk 5'te.
İlk 5'te değil mi?
Ha, ilk 5'te.
O yüzden de playoff'u rahat yapabilir gibi görüyoruz.
Yeter.
Eklemelerle bu kafaya gideceklerdir. Hemen o zaman artık konularımıza dönelim. Dakikamız tam hocam notunu aldıktan 13. sonra.
13. dakikada geçtik yapalım. Uğursuz. Yani.
O zaman hemen oyuncuları konuşmaya başlayalım hocam. Bugün Pascal Siakam, Jason Tatum ve Kyle Kuzma konuşacağız. Ben Kuzma tarafını aldım. Siz Siakam ve Tatum tarafını. Ortak gidelim tabii ki konuşmaya ama yani istatistik olarak veriler elimizde bu şekilde bölündü. Önce sizden başlayalım. Kimle başlıyorsunuz?
Pascal Siakam'la başlamak
istiyorum. Pascal Siakam.
Şimdi Pascal Siakam bir kere en başta söyleyelim. Bu yılın en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü adaylarından biri. Bence.
Bence de.
Hali hazırda ne bileyim işte Josh Richardson'la falan bu listeye girer. 14.4 sayı, 6.2 rebound, 2.7 asistle oynuyor ama çok önemli iki yaptığı şey var. Birincisi NBA'in efektif şut yüzdesinde de, normal şut yüzdesinde de, ikilik şut yüzdesinde de hep ilk onda. Çok yüzdeli oynuyor. %60'ın üzerinde. Yani genel şut yüzdesinde 8. NBA 8.'si. İkilik ve true shooting'de de NBA 3.'sü. Birçok pivota göre çember çevresinde daha net bir bitirici. Ve bütün bunları yaparken yani 14-6-2 gibi bir istatistik üretirken top kullanma oranı sadece %18. Bir ilk 5 oyuncusu için düşük yani. Kawhi'nin, Lowry'nin falan olduğu bir takımda düşünürseniz normal aslında bu düşük olması, ama az top kullanarak çok fazla istatistik ve verimlilik üretiyor aslında. Bir istatistikten çok verimlilik üretiyor. Ligin Torontolular bu birazcık şey. Yani ligin en iyi ofansif rating sıralamasında ilk 10'da 4-5 tane Torontolu olabilir. Yani Lowry orada, Danny Green orada. Siakam da orada 6. sırada. Ve sadece maç başına 9,5 tane şut kullanıyor. Sadece 9, yani 10 top kullanıyor. Bir top kaybını da ekleyelim. Bir de faul ekleyelim. 10-11 top kullanıyor sadece maç başına. Rolünü çok iyi yapıyor. Atlet, iyi bir bitirici, iyi bir savunmacı ve mobil. Yani coast to coast topu alıp rebound alıp direkt öbür potaya hücum edebilecek kadar hızlı. Topu da yere vurabilen bir oyuncu ki bu geçen sene çok görmediğimiz bir özelliğiydi. Bu sene aslında benim beklediğim çıkışı, Anunoby'den bekliyordum ben bu çıkışı. Siakam gösterdi. Tabii artık 24 yaşına falan gelmesi de önemli. Tabii Toronto onun kontrat opsiyonunu da kullandı. 27. sıra seçimi olduğunu hatırlatalım. 2016 yılında Siakam. Yani bir de 27. sıra seçimine göre çok iyi oynuyor aslında baktığında. Bir de şunu söyleyelim. Haddini bilerek oynuyor. Şutlarının mesela çok iyi bir üçlükçü değil. Ama üçlük yüzdesi
köşe şutu %31.
%36. Evet. Yani az deniyor ama öz deniyor. Yani maç başı bir tane üçlük isabeti var. Üçte bir gibi bir şey atıyor orada. Şutlarının sadece %5'i orta mesafe. Yani 10 fitle üçlük arasındaki o çizgide sadece 20 şutundan birini oradan kullanıyor. Ne oynaması gerektiğini, hücumda topu nasıl kullanması gerektiğini, savunmada neleri yapması gerektiğini, hangi kanalları kapaması gerektiğini çok iyi yapıyor. Burada Nick Nurse'un da bence çok fazla
Şey diyebilir miyiz hocam?
Rolü var.
Şimdi geçen sene çok övüyorduk ya Siakam'ı, işte Anunoby'yi, Fanfleet'i, işte ilk beşe çok iyi katkı veren bir bench'i var. Toronto'nun zaten en efektif 5, en faydalı 5. Bu sene geldik, Toronto'nun yine yedekleri, yani bence yine kuvvetli ama sanki Toronto bench'ini temsil eden ilk 5'e yerleşmiş bir oyuncu gibi, değil mi
Öyle
Siakam?
bayrağı taşıyor.
Aynen, sanki hani bizim böyle bir bench'imiz vardı. Hani siz de böyle oynarsanız buraya gelebilirsiniz mesajı.
Evet.
Çok temiz, takıma hiç zarar vermeden, sürekli katkı sağlayarak savunmada, hücumda ve takımı rahatlatan bir lokomotif görevi görüyor Siakam. Bench'le ilk 5 arasındaki o bağlantıyı sağlıyor sanırım ya.
Ve şu çok güzel, görevi skorerlik değil. Yani
Yok.
şutörlük de değil. Aslında ball handler da değil. Yani top yönlendirme de istenmiyor ondan. Şutör olan, işte oyunu kurabilen Lavrin yanındaki şutör oyuncuların yanında tamamlayıcı olarak oynuyor aslında. Ibaka ve Siakam hiç şutu yok demeyeceğim de, yani daha az var Danny Green ve Kava'ya göre.
İyi bir yapıştırıcı ya.
Onu diyeceğim işte ya. Biz geçen konuşmuştuk ya aslında. Valanciunas'ın yapıştırıcı Siakam. Ben hala rolün Siakam'da olduğunu düşünüyorum. O yapıştırıcı rolün. Ve Perry 19,2.
Üş,
Tatum'dan
maşallah.
yüksek şu an. Maç başına 30 dakika alıyor. Nick Nurse onu artık 30 dakikanın üstünde süre alıyor. Nick Nurse onu artık, yani rolü çok net belli. Sene sonuna kadar böyle oynayacak. Ve neredeyse geçen seneye göre bütün istatistiklerini 1,5-2 katına çıkardı.
Aldığı süreyle de etkili
Evet,
tabii de,
bunu
yani süre değil sadece.
elbette ama bu ikinci yılını yaşayan bir oyuncu değil. Bunu unutmayalım.
Aynen.
Yani çaylak sezonundan sophomore sezonuna geçmedi. Normal 24 yaşına gelmiş artık. Hani çaylak ve sophomore sezonunu geride bırakmış bir oyuncu. Oyununda dönüşüm yaşıyor. Bence şu yüzden seçtik Siakam'ı. Farkındaysanız 3 tane forvet seçtik genç. Bu üçlü arasında oyuna en çok pozitif etki eden oyuncu Siakam. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Tatum daha iyi oyuncu olabilir Siakam'dan. Buna bir itirazım yok ki zaten daha iyi oyuncu. Ama bu sezon bence Siakam diğer ikisinden daha faydalı oynuyor. Bilmiyorum
Ya bunda
sana
biraz takım etkisi de görüyorum ben.
Evet. Ama
Yani
mesela
Boston, Lakers, Toronto üçgeninde Toronto'nun yani bu seviyede oynayan oyuncusunun daha parlaması çok normal geliyor. Ama Siakam'la da ilgisi var.
şeyi konuştuk ya, Kawhi mesela hasıl istatistiklerinde Spurs'daki kadar iyi değil.
Değil.
Kim kapatıyor?
Siakam.
Siakam kapatıyor
Ya
işte.
işte böyle bir parça var. Siakam'ın üstlendiği rol diğerlerinden daha büyük diyebilirim. Yani hani ne sadece saf skorerlik, ne sadece işte nasıl desem
Savunma.
savunma görevi Siakam, hepsinden yapmaya çalışan, hepsinden biraz katkı vermeye çalışan ve sıfıra gol oynuyor neredeyse ya.
Neredeyse.
Çok büyük etki. Bunun aynısını Tatum ve Kuzma için söylemek biraz zor.
İşte onu demeye çalışıyorum.
Hani kendini törpülemiş 3. senesindeki bir oyuncu için inanılmaz bir dönüşüm. Tebrik etmek lazım Siakam'ı.
Özellikle perimetrede kendi her sene daha da geliştiriyor. İlk NBA geldiği sene neredeyse hiç şut atmamıştı perimetreden. Geçen sene biraz biraz başladı. 1-1,5 tane atıyordu. Pek isabet sağlayamıyordu. Bu sene o sayıyı 3'e çıkardı ve yüzdesini de artırdı. Orayı da geliştirirse modern bir 4 numara. Tamamen ya, modern bir 4 numara olacak.
Bu arada Josh Richardson da tabii en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünün adayı olacak mutlaka ama yani Siakam'ın kat ettiği yolla onun kat ettiği yolu aynı görmüyorum. Yani.
Evet.
Justin bunu veriyordu bize geçen sene zaten. Yani.
Biraz daha ağzıyla veriyordu.
Biraz daha ağzını. Bu sene daha da fazla sorumluluk aldı. Ya yani ikisi arasında geçer gibi geliyor bana ama tabii ki Siakam adayım yani.
Senin Kuzma'dan bahsedelim.
Kuzma'ya geçelim mi?
Geçelim.
Ya Kuzma geçtiğimiz sezon tanıdığımız oyuncuyla alakası olmayan bir oyuncuya dönüştü. Yani şu anlamda alakası yok. Kuzma'nın geçen sene şöyle söyleyeyim. İşte rebound ortalaması daha yüksekti, kullandığı şut daha yüksekti, daha fazla üçlük atıp daha fazla üçlük yüzdesiyle oynuyordu. Başka ne söyleyebilirim? İşte geçen seneden parlayan istatistikleri, daha iyi üçlük atmak gibi işte, rebound çekmek gibi bir oyuncudan aldığı sorumluluk her şeyi yapmaya çalışan bir rookie'den bahsediyoruz, çaylaktan bahsediyoruz. Ve bu onun efektifliğini düşürüyordu oyun içinde. Yani genel olarak peri falan çok düşük kalıyordu. Hatta win share'i düşük kalıyordu. İşte ya bunun defektini, sorunlarını yaşıyordu oyun içinde. Ama bu sene Kuzma LeBron James diye bir adamla tanıştı. Yani NBA'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olmaya çok yakın bir oyuncu işte. Bir iki adaydan biri diyoruz biz. Kuzma bu adamla oynamayı öğrendikten sonra, bakın öğrendikten sonra sezon başına yine kötü girdi. Yalnız bu sene 18.1 sayı, 5.6 rebound, 2.2 ortalama tutturmuşken şöyle bir açıklaması var. LeBron'a nasıl oynayacağını öğrendim. Önce ona baktım. Neler yapabilirim? Nerelere geçebilirim? İşte nasıl pas verebilirim? Nerede bekleyebilirim? Onu nasıl rahatlatabilirim? Bunlara alışmaya çalıştım. Ve sonrasında işte son 10 maçı Kuzma'nın 20.9 sayı, 7.4 rebound, 3.6 asist. Geçen sene 2.2 asist yapmış bir önceden bahsediyoruz. Ve bunun efektifliği çok düşük. İnanılmaz acele bu oyun görüşünü en azından LeBron'la beraber işte LeBron'un geçen sene Cedi'ye yardımcı olması gibi bu sene Kuzma'ya da biraz pokladığını görüyoruz. Öyle, onların arasından Kuzma'yı seçmiş LeBron yani öyle söyleyebiliriz. Ki faydalı oynayan da o, hak eden de o. İşte Ingram'ın falan ne kadar düşük olduğunu, Lonzo Ball'un ne kadar istikrarsız olduğunu görüyoruz. Ki Kuzma için en büyük sorun buydu. Geçen sene çok istikrarsızdı. İşte bir maç 35 attığı maç hatırlıyorum. Ertesi maç oyunda yoktu. İşte bir maç 20'de 3'lü atıyordu, bir maç 14'te 9'lu atıyordu falan. Yani böyle değişik bir atmosferde oynuyordu ki Lakers'ın genel aurasından dolayı. Bu sene yani en skorer ikinci oyuncu olmayı, yani bu takımın skoreri olmayı da aynı zamanda savunma dezavantajlarını da gidermeye çalışan bir oyuncu görüyorum.
Robinho mu olacak yani Batman'in yanındaki? Vallahi, bu sene.
Bu sene için öyle. Bu sene için başka bir Robin adayı yok bence. Hani diğerleri Robin için gömlek biraz büyük geliyor diğerlerine. Kuzma bir daha fizikli. Şunu söyleyeyim, üstündeki yük azaldı bence geçen seneye göre. LeBron geldikten sonra daha az üçlük atıyor dedik. Daha fazla orta mesafe şut deniyor. Daha çok yüzdeli atıyor. Ve potaya çok gidiyor Kuzma. Hatırlar mısınız? Geçen sene inanılmaz smaçlar vuruyordu falan. Ama böyle daha çok onun şeyden şutör bir modern bir forvet. İşte dört oynayan. Kuzma geçen senenin %75'inde, %79'unda power forward oynadı. Bu sene ise %75'inde shooting forward oynadı ve aslında dediğim gibi oyun alışkanlığı değişti bir anda Kuzma'nın. Yani geçen sene
small forward.
Power forward'dan small forward. Üç numara oynadı.
Evet.
Shooting forward yeni bir yaratalım mı?
Evet, yani ara pozisyon.
Kimdir shooting forward eminim?
Kyle Korver.
Kyle Korver. Böyle bir oyuncuya dönüştü. Yani 3 numara oynamaya başladı 4 numaradan geçen sene göre ki bunda LeBron'un 4 numaraya çekmesi kendisini ve Kuzma'nın geçen sene yapamadığı işleri hücumda LeBron'a devretmesi ve kendi yaptığı işleri daha profesyonelce yapmaya başlaması Kuzma'nın oyununu çok arttırdı. Şöyle söyleyeyim, Kuzma oyundayken bu sene takım artı 5.2 yazıyor. Oyunda değilken ki durumunun oyunda olduğu duruma oranı ise 4 nokta. Yani Kuzma oyunda yokken 4 sayı fark yaratıyorlar.
O zaman artı, evet, Kuzma on-off'u artı yazdırıyor takımı. Bu önemli bir şey çünkü Ingram'la karşılaştırdığında Ingram'ın LeBron'la hiç oynayamadığını, LeBron'suz oynayabildiğini görebiliyoruz. Yani Ingram direksiyonu istiyor aslında.
Geçen sene kullandığı top sayısıyla bu seneyi bir hesaplasınlar.
LeBron'un olduğu yerde...
Ya işte kim buna uygun oynamayı hak ederse LeBron onunla oynuyor. Bence Kuzma bunu hak eden.
İşte o yüzden taraf zaten yani. Ingram takası olabilir dedik.
Zaten yani haber de çıktı. Hı-hı. Ingram'ın takaslamak istiyor Lakers. Ben Lonzo Ball düşünüyordum ama onlar Ingram'ı diyorlar.
Kuzma konusunda sadece savunmasının biraz daha geliştirmesi evet, gerektiği yani kanaatindeyim ben.
Olmayan kısım orası ki bunu bu Houston maçında işte Harden'a bir faul yaptı. Çok itiraz etti. Geçen sene Harden'la tartışmışlardı. Şey, Harden'ı savunamayınca baya sorun olmuştu. Hı. Ama yani işte onu geliştirmeye çalıştığını hatta savunurken bir faul çaldığında ben savunma yaptım diye kızıyor falan böyle.
O bacağını çıkardığı postür mesela.
Aynen. Çok öyle örneği var.
Orada çok haksız. Yani yarım bir
faul. Ama bu Harden.
Yani evet o Harden faul. Profesyonellik. Harden düdüğü.
Ya. Yani, Harden'a çalıyorlar onu. Nasıl kavaya çalmadıkları gibi. Neyse bunu da konuşuruz.
Boston yakasına geçelim şimdi. Lakers'ı konuşunca Boston'la konuşmazsak olmaz. Aynen. Bir de olan. Bir de elimizde tabii ki geçen senenin yılın çaylağı olmasa da en çok parlayan 3. çaylağı diyelim. Jason Tatum var. O da 16.7 sayı 6.5 asist.
Bir saniye durdurayım. Çok önemli bir şey kaçırdım da hemen söyleyeyim. Siakam 2016'nın 27. sayısı.
Evet.
Kuzma 2017'nin 27. sayısı. Bu 27'de bir şey var.
Evet. 27'den seçenler dikkat. Tatum tabii öyle değil. Tepeden seçilen bir oyuncu. Hatta o draft takları değişmeseydi birinci sıradan seçilmesi bekleniyordu. Deneye hiç öyle seçecekti daha doğrusu. Aslında istatistikler benzer. 16.7 sayı, 6.5 rebound, 1.8 asist. Ama Peri de 16.7. Şöyle bir şey var. Jason Tatum geçen sene bu leaderboard denen yani NBA'de bazı şeyleri en iyi yapanlar listesine girmişti. Bunlar işte defensive win share olabilir, ne bileyim şut yüzdesi olabilir. Maç başında en çok rebound çeken oyuncusunuzdur. Bazı istatistiklerde tepe oynuyordu. Örneğin üçlük yüzdesinde ligde ilk 5'teydi.
Playoff öncesinde.
Playoff öncesi evet, %43 civarında üçlük atıyordu. Defensive win share'de ilk 5'teydi geçen sene. Bu sene hiçbir alanda Jason Tatum yok. Yani ilk 10'da, ilk 20'de değil. Hiçbir alanda oyunu diğer oyuncuların önüne geçecek seviyede kurgulanabilmiş değil. Bunun nedeni daha önce konuşmuştuk. Biraz aslında daha skorer bir role bölündüğü için kendi skorunu yaratma telaşı da var aslında oyun içerisinde. Screenlerden çıkıp hemen böyle penetre üstü bir şeyler bulmaya çalışıyor. Top kullanma oranı Siakam'ın üstünde. Yani %22.2, Siakam'dan %4 daha fazla top kullanma oranı. O da yine benzer %30 dakika civarı süre alıyor Boston'da. Ama şu da var. Şut yüzdelerinde yani mesela üçlü %39.5 kötü değil. Genel şut yüzdesi %46.6. Bir şutör için iyi bir yüzde aslında. Yani şutör gibi oynamaya çalışan bir oyuncu için iyi bir yüzde. Tatum şutör değil ama sorun şurada. Yani bir şey değişmedi. Jason Tatum şutlarının %30'unu orta mesafeden kullanıyor hala. Yani Boston'un o 8-0 kazandığı seride o seriyi getiren şey Jason Tatum'un skor katkısı mıydı yoksa Marcus Smart'ın ilk 5'e yerleşmesi miydi? Öyle sorayım ben sana. Bilmiyorum.
İkisinin de etkisi var bence.
Bence Jason Tatum'un fazla etkisi yok.
Yok mu diyorsunuz? Bence ama Marcus Smart doğrudan tetikleyen bir şey Jason Tatum'a. Öyle söylesek.
Şimdi maç başına 13 şut atıyordu. Hala 13 şut atıyor. Çok fazla bir şey değişmedi. Jason Tatum 13 şut atıyor.
Savunma, maç başına. Savunma şeylerini alıyor biraz. Yükünü alıyor biraz elinde.
Ne kadar alıyor? Mesela son 8-1 oldu bu arada. Kaybettiler. 8-0'da kimlerle oynadılar? Kolay takımlarla oynadılar. Yani. Bu da unutulmasın.
Zaten birçok maç erken koptu. Hı-hı. Yani 133-70'lik bir Atlanta maçı var mesela.
Atlanta hesabı Twitter'dan yazdı. Durun artık yeter dedi falan diye. Yani şunu demeye çalışıyorum. Geçen sene çok büyük bir hype'la giren ve ligi süpürmesi beklenen Jason Tatum skor ortalaması...
Hype'la girdiği konusunda katılmıyorum hocam ya.
Ya hype'lanan. Hype'la girdi demiyorum. Yani sezon ilerledikçe değeri yani, artan.
20-30. Maçta Jason Tatum'un ne olacağını anladık yani.
Yani Jason Tatum bir şey yapıyor. O daha 19 yaşında falan diye böyle triplere giriyor ya. Bostonlular. O daha 19 yaşında. Şu an 20 yaşında. Evet yani Siakam'dan genç. Ona bir itirazım yok ama elbette Siakam'dan daha iyi oyuncu. Buna da bir itirazım yok ama bu sene Siakam'dan daha iyi oynamıyor Jason Tatum.
Şutunun bozulması en büyük eleştirim ya.
Şutunun bozulmasında biraz Boston'un şut kalitesiyle de ilgili bir şey var. Son birkaç maç düzeldi ama ya da Tatum'un şut tercihleriyle de ilgili biraz aslında. Yani bu abi nedir yani? Bu orta mesafe nedir? Anlamış değilim. Nedir yani bu orta mesafe? 10 şutunun 3'ünü nasıl orta mesafeden kullanırsın sen?
Bilmiyorum.
Yani ve işte
böyle bir alışkanlık niye kazanırsın? Kobe etkisi mi sizce?
Kobe etkisi. En çok beni dikkatimi çeken şeydi. bir çaylak olarak bazı istatistikleri domine edebilen ve o leaderboard'a giren Tatum bu sene hiçbir alanda yok. Ortalama üzeri bir forvet haline geldi. Tatum'dan beklenen bu değil ki. Yani baktığında benzer istatistikler üretiyor Siakam'la ama hangisi daha faydalı?
Şu an Siakam.
Siakam daha faydalı.
Şu an Kuzma.
Oradan emin değilim. Yani şu an. Bilemeyeceğim. Son bir hafta Kuzma diyebilirim.
Ne bileyim, sezon geneli de bana öyle geliyor.
Yani hadi tamam öyle olsun. Tatum'dan daha fazla şeyler bekliyor insanlar. Bence Boston, yani Brad Stevens da daha fazla bekliyor. Boston Saraylar da daha fazlasını bekliyor.
Hocam bence bu üç arasında en iyi oyuncu Jason Tatum zaten.
Evet.
Bunu yani zaten bunu tartışacak bir şey yok. Bu sene şey oynamıyor.
Evet.
Bir sorun var yani ortada. Alışkanlıklarını kaybetmiş gibi duruyor. Onu hemen kazanması lazım. Ne olduysa bir anda değiştirmesi lazım durumu. Ha, ilk 5'in en değerli oyuncusu değil galiba artık. Öyle bir sorun var. Geçen sene öyleydi. Bir süre. İşte bu sene Kyrie Irving'in dönüşü, işte Gordon Hayward'ın gelişi çok etkilemedi aslında Jason Tatum ama hani şut kalitesi ve yüzdesi düştü.
Gordon Hayward bench'e geldikten sonra Boston biraz rakiplerin etkisi, biraz da Gordon Hayward'ın bench'ten gelmesiyle bütün bayağı net ratinglerde falan son bir haftayı birinci geçti. Zaten her zaman perimetreyi falan iyi savunan bir takımdı. Rakipleri iyi savunup biraz daha iyi etkili hücum edince bir anda 8-0 yaptılar.
Zaten o kumaşa sahip takım hocam yani. Çok iyi kadro yani bana sorarsanız.
Ama bence Tatum'un upside'ını daha görmedik hala. Daha yukarısını bekliyorum.
Bu sezon için.
Bu sezon için de bekliyorum.
Daha upside'ını. O zaman onu gördükten sonra konuşmak lazım ya.
Ama yani azıcık hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim.
Sezon başı için ben de.
Evet.
Çünkü bu kumaşta bir oyuncudan daha dominant bir giriş bekliyordum sezonu.
Bazen force ediyor oyunu. Yoruyor hakikaten izlerken. Yani tamam çok fazla top kaybı yapmıyor. Bu güzel bir özellik. 1.5 top kaybı falan var. Bu efektif oynadığını gösterir en azından hücumda ama
screen'den faulün evet, vurup orta mesafe kaldırmasından ben çok de yoruluyorum.
Hakikaten yani yoruluyor. Yani bazen böyle Atlanta'yı izlerken yorulursun ya. O kadar kötü anlamında söylemiyorum ama izlerken ben sporcuyum. Sporcu izlerken de yoruluyorum bazen.
Potaya gittiğinde de çok etkili bir oyuncu. Hı. Hani ya potaya gidip ya da dış şutunu daha seçici olsa mesela dış şutunda. Ki Boston gibi bir camiye ona boş şut yaratır. Yani Boston evet, gibi bir rotasyona boş şut yaratır. Hı hı. Kendi şutunu kendi zorluyor bazen çok fazla.
Evet.
Öyle bir sorunu var evet, yani. Yani ki bu Kyrie Irving'e bakıp da kazandığı bir alışkanlık olabilir.
Ama yani Kyrie Irving'in yetenek seti başka. Bu arada isolation oynamasına gerek yok zaten. Boston evet, hiçbir şekilde Kyrie'nin maç içi özel kırılma anları hariç isolation oynamasına ihtiyacı yok ki.
Oyunu hiç oynamaması lazım hatta.
Yani. Elinde Horford gibi bir oyun kurucu uzun varken, işte Tatum gibi bunlar varken ne gerek var isolation'a? O yüzden bu 8-0'ın birazcık Tatum için de Boston için de geçici olduğunu ve yanıltıcı öğeler barındırdığını düşünüyorum açıkçası. Kolay takımları yendiler. Smart etkisi büyük. Ona bir itirazım yok. Ama zannedildiği kadar iyi değil. Hala Boston'un gidecek yolu var. Tatum'un da aynı şekilde gidecek yolu var.
Onlar da öyle düşünüyordur bence. Yani maçları kazandılar ama bu 8-0 yeterli değil. Hala da 5. sıradılar doğuda zaten. O yükselişi gösteremediler. Şeyi sorayım size. 2019'da bir draft yapılacak olsa ve oyuncuların geçtiğimiz 2 seneki bu seneki performanslarını daha önceden biliyor olsanız. Siakam mı, Tatum mı, Kuzma'yı mı alırsınız? Geçen seneyi unutun. 2018-2019 sezonu 30 maç üzerinden bir sonraki sene draft yapacaksınız.
Şimdi Tatum'un 4 yaş genç olma faktörünü de eklersek hala Tatum diyebilirim. Çünkü Siakam'dan 4 yaş genç. Bir 4 sene gelişme potansiyeli demek. Kuzma'yı ben çok beğenmiyorum.
Biliyorum.
Burun farkıyla eğer yaş farkı daha az olsaydı Siakam diyecektim. Ama 4 sene önemli bir fark. Hala Tatum diyorum. 20 yaşında olduğu için o da. Sen ne diyorsun?
Ben de Tatum alırım. Ama hani aklım hep Kuzma'da kalır bu sene.
Ya benim diğer ikisine de kalır.
Ne yapacak acaba? Siakam'da hani yaş faktörü de var ama yani takımı sürükleyecek oyüncu Tatum ya bu üçüncü
evet,
şimdi.
Evet.
Yani öyle bir fark.
Yani üstüne takım inşa edebileceğim takım, bir oyuncu. Yani
yıldız, önemli bir draft.
Evet, yıldız sadı potansiyeli var.
Tabii ki.
Üstüne takım yani Siakam'ın üstüne takım inşa edemezsin. Kuzma'nın da edemezsin evet, ama Tatum'un edebilirsin. Fark bu zaten yani.
Biri potansiyel, çok iyi bir yapıştırıcı, biri çok iyi bir skorer ama en iyi oyuncu Jason Tatum.
Ama bu sene bu karşılaştırmayı hak ediyor.
Kusura hak ediyor. Bakmasın. Bu üç arasında böyle bir karşılaştırma çok etik. Bence de.
Normal yani.
Normal. Bu şekilde karşılaştırma bölümümüz, oyuncu bölümümüz de geçmiş olduk hocam. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi size vereceğim topu yine. Çünkü Batı'dan bir takım konuşacağız. özellikle son iki haftayı çok verimli geçiren işte
son dört maçı kazandı.
Dört maçı kazandı ama bir toparlamaya iki haftalık bir süreçte. Harden'ın kendine gelmesiyle başlayan bir Houston Rockets var. Çok dip sıralardan yavaş yavaş yukarı doğru kendini atmaya başladılar. Dün gece Utah'a mağlup ettiler. Geçtiğimiz hafta içinde Lakers'ı işte mağlup ettiler. Yani önemli maçları kazanmaya başladı Houston Rockets. Böyle söyleyebiliriz. Ve ciddi bir forvet fakirliğine rağmen.
Gelelim evet. Bir Houston konuşma vakti gelmişti aslında yeniden. Son 4 maçta işte Utah, Memphis, Lakers, Portland. Geriye doğru saydım. Bu 4 takımı yendiler. 3'ü doğrudan aslında rakipleri olabilecek seviyede takımlar. Memphis de iyi durumda. Yani zor maçları kazandılar.
Birçoğu içerideydi. Bunu da söylemek evet, lazım. Evet.
Ya bir kere James Harden bu arada haftanın oyuncusu oldu. Yani bu çok iyi bir hafta geçirdi James Harden. O da sana geldi bu arada. Senin fantezi rakibindi James Harden da. James Harden senin rakibindeydi geçen hafta.
Geçen hafta.
500 sayı falan yemişsindir.
Aynen. Yani oynadığı hafta yedim.
Houston'da ne değişti yani? Şimdi normalde Houston şunu biliyoruz. NBA'nin en çok üçlük deneyen. Yani şutların yarısını üçlük olarak deniyorlar ve düşük tempoda oynuyorlar. Bunlar tamam, burada bir değişiklik yok ama şu değişti. Son 4 maçta normalde Houston defensive ratingde 26. sırada, takım savunma yapamıyor. Son 4 maçta defensive ratinglerini 5 puan geriye çektiler. Yani 112 iken 107'ye çektiler. Takım biraz daha iyi savunma yapıyor son 4-5 maçtır bu maç özelinde. Hücum zaten Chris Paul'un dönüşüyle beraber Harden'la işte o 50 sayılık triple double'lar üstüne işte şeylerle falan.
47 galiba değil mi?
47'ler. Son bir haftalık süreçte artı 8.8 net rating üretti Houston. Sezon genelinde 0 net ratingleri. 0 yani defensive ve offensive eşit. Ama son 4 maçta 8.8. Şöyle bir şey var. Birazcık işte savunma kıpırdandı. Chris Paul döndüğü için topu daha iyi paylaşıyorlar. Chris Paul'un dönüşü şunu yarıyor. Chris Paul yokken Harden maç başında 108 kere topu dokunuyormuş. Ne demek ya bu yani. Tamamen Harden'in ekseninde dönen bir oyun.
Geçen sene bu zamanlar Chris Paul'la 17'de 17'ydi galiba üstüne kız. Hatırlıyor musunuz? Chris Paul'lu.
Maç kaybetmiyor.
Yokken yani mağlup oluyorlardı. Bu sene de ona benzer bir hikaye. Harden'in elindeyken topu kötü oynuyorlar yani.
Ben toparladılar ama sorunların devam ettiği kanaatindeyim ve hep söylenen şeyi söylemeyeceğim. Houston'un forvet eksikliğini herkes biliyor artık.
Evet.
Başka bir şey söyleyeceğim. Bu takım savunmada switch ediyor her şeyi. Her şeyi switch ediyorlar ve şöyle bir istatistik gördüm. NBA tarihinde rakibin kullandığı isolation sayısı 2004'ten beri tutulabiliyor. Ve Houston'a karşı oynayan takımlar her 5 hücumdan birini isolation olarak değerlendiriyorlar. Yani %20'si. Bu oran NBA tarihinin diyorum, bu sezonun değil, hesaplanabilir dönem için en yüksek oranı. Şimdi her şeyi switch ediyorsunuz.
2014'te bu zamana kadar yani.
2004.
2004'te bu zamana kadar yani, en yüksek oran bu.
Mesela Capela ile kalıyor rakip guard. Ne yapacak? Isolation oynayacak.
Hocam,
çok rahat.
Çok uzağa gitmeye gerek yok. Direkt. Geçtiğimiz hafta Doncic izledik Capela ile
evet,
kalan.
Evet.
Yani kaçını isolation oynadı son 5 evet, topunu? Yani.
Çok rahat rahat oynayabiliyor çünkü imkan veriyorsunuz. Yoksa aslında isolation'da en çok oynayan takım geçen sene Houston'dı. Chris Paul ve Harden'la. Bu sene işler tersine döndü. Isolation yiyen bir takım haline geldiler. İkincisi işte bu yani o kadar rahat pick and roll imkanı veriyorlar ki. Hemen pat diye adamlar değişiyor. Capela ile rakip kısa kalıyor. İkincisi bu takım çok fazla faal yapma eğilimine girdi. Geçen sene Arizalı PJ Tucker'lı kadro daha maç başına 2.5 falan faal yaparken bu yedekten gelen işte James Ennis'ler, Gerald Green'ler falan faal makinesine dönüştüler ve rakip daha rahat çizgiye giriyor. Harden'ın o olağanüstü aldığı faal sayılarını bir kenarda bırakarak konuşuyorum. Yani rakibi daha rahat çizgiye getiren bir takım oldu Houston. Bir diğer nokta, abi yani Michael Carter Williams'tan faydalanmayacaksanız niye aldınız?
Neden bu takımın rotasyonu? Kadrosunda yani.
Ve de Marcus Chris o kadar mı kötü oyuncu? Hani Nene Hilario, tamam Nene'yi ben seviyorum.
Marcus Chris'in basketbolu bırakacağını söylüyorlar.
Abi o zaman niye maaş veriyorsunuz? Niye maaş veriyorsunuz? Bir de şunu söyleyeyim Houston'la ilgili. Şimdi 65 galibiyetti. Böyle giderse 45 falan bitirecekler yani. Bu tempoda giderlerse 20 galibiyet, 20-25 galibiyet geri geliyor. NBA tarihinde böyle 20-25 galibiyet geri gelen takımlara baktığında bir süper yıldız kaybetmiş takımlar oluyor genelde işte LeBron'un gitmesi gibi ne bileyim. İşte Shaquille O'Neal'ın Orlando'dan ayrılması gibi falan.
Ne Trevor Ariza?
Abi ona geleceğim. Bu takımdan tamam Ariza, Embiid önemli de yıldızların duruyor ya. Yani demek ki Ariza'nın ve Embiid'in gidişinden daha büyük bir problem var bu takımın. Sen ne diyorsun? Oradan vereyim ben sana. Mesela ben o yüzden bir guard daha eklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ne bileyim bu ortalama veteran bir guard. Çünkü Chris Paul ve Harden'a çok fazla yığılmış durumda. Evet. Üçüncü bir ball handler opsiyonuna ihtiyacı var takımın. Bu işte Mario Chalmers gibi bir oyuncu bile iş yapar. Öyle söyleyeyim.
Hem guard, ben guard rotasyonu sizin dediğiniz gibi öyle bir veteranla sanki o en azından bence ihtiyaç olduğu yerde bir akıl koyabilecek bir veteran gelebilir guard rotasyonuna. Çünkü bu Chris Paul'un da işte James Harden'ın da dinlenme ihtiyaçları oluyor. Ama yani asıl sorun Sağır Sultan'ın da duyduğu forvet sorunu. Yani hani kaliteli bir forvet bulamadıkları sürece bu takım playoff'ta şansı yok. Yani kaybettikleri parça Ariza Embamut olabilir ama oyun yapısını kaybetti Houston. Oyun stilini kaybetti.
PJ Tucker çok yük bindi PJ Tucker'a şu an.
Zaten savunmada LeBron'u savundu mesela Lakers'a karşı. Döndü 3 boş üçlü atmaya başladı. Yani yeter, bunun için yeterli bir oyuncu değil zaten PJ Tucker'ın. Görevini çok iyi yapıyor.
Fazla.
Görevini çok iyi yapıyor yani.
Yani yapabileceklerinden fazlası isteniyor şu an.
Rebound çeksin paşam. Rebound çeksin. Savunma yapsın paşam. Şut atsın paşam. Daha ne?
Pivot
oynuyor. Isolation savunsun. Evet.
Pivot da oynuyor zaman zaman. Çok... Her şey öyle. 3 pozisyonu birden oynayabiliyor PJ Tucker. Biraz o da insan yani.
Ama ben forvet tercihlerinin işte böyle nasıl desem Ariza gibi bir oyuncu bulmak çok zor ki zaten bu sene ben Ariza ihtiyaçları olduğunu da düşünmüyorum bu oyun yapısıyla. Bu rezalet oyun yapısıyla. İşte oyun şeye döndü şu an. İşte Chris Paul'un Harden'ı rahatlatmasıyla birlikte Harden'ın ciddi skorer gücünü ortaya koymasıyla dönüştü Houston'un oyunu şu an.
O zaman şöyle bir şey lazım. Bunu NBA tarihinde en iyi yapan iki oyuncu işte Stockton ve Chris Paul'dur. Top kaybetmeden 10 asisti geçmesi lazım Chris Paul'un.
Böyle bir
anca böyle oluyor
böyle
yani.
Böyle bir efektiflik koyarsa ortaya ki yapabilir.
Yapabiliyor ama kaç kere yapabilirsin? Yani bunu yaparsan Harden'ın, çünkü Harden 10 top kaybedebilen bir oyuncu.
Caldwell Pope'u yürüdüler mesela. Lakers onu sahiplenmeden önce Caldwell Pope ciddi ciddi Houston'la konuşuluyordu. Ya bu tarz bir forvetten bahsediyorum. Caldwell Pope gibi
2.5 numaradan ya da 3 numaradan.
Çok süksesi olmayan ama savunmada da bazı işleri yapan, işte faulü sokan, şutu atan, boş üçlüğü atan, yeri geldiğinde fast break bitiren, işte o pis işlerle beraber hücumu da zenginleştirecek bir forvete ihtiyaçları var. Yani Caldwell Pope iyi bir tercihti. Olmazsa kim olur? Piyasada kim var? Ya da ekleyecekler mi emin değilim. Öyle parçaları da genellikle takımlar vermek istemiyor işte. Lakers oynatmadığı Caldwell Pope'u değer biçti Houston isteyince.
Bence,
durum
bence
böyle oldu yani.
Kötü bir oyuncu değil bu arada Caldwell Pope. Ben
ama yani sezon başından beri ne kadar kullandı Lakers.
Bir şey daha, forvet eksikliği şuraya da yansıyor. Şimdi kapıda bir DeAndre Jordan seviyesinde işte rebound canavarı. Tamam, bunu biliyoruz zaten ama ofansif rebound yüzdesinde geçen sene 4. olan takım bu sene 28. Bu takım rebound alamıyor. Yani saha içinde oluşan reboundları alamıyor bu takım. Capela'dan tek başına bütün, yani iki pota altında domine etmesini bekleyemezsiniz.
Ariza ve Bahmut da bu işe yarıyordu işte hocam.
Yani forvetin topsuz oyunda koşarak alacağı reboundlar bir işte, rebound katı diyelim.
Ya işte en çok basitinden şey şöyle söyleyebiliriz. Bu Lakers maçında işte LeBron'la PJ Tucker eşleşirken LeBron'la Ariza eşleşecekti. PJ Tucker rebound katkısı verecekti takıma. Evet. Böyle bir fark var yani.
Evet. Yani bu bu şekilde ilerlemeleri bilmiyorum. Bizlilik de geldi. Çok fazla bizlilikten de ne bekliyoruz? Çok fazla bir sorun çözemez o da ama D'Antoni'nin yapması gereken bir şeyler var. Eğer malzeme buysa abi bir şekilde Michael Carter Williams falan kullanacaksın. Tamam, Michael Carter Williams sakatlık sonrası çok geriye gitti. Kabul ediyorum ama Michael Carter Williams'ın forvet boyunda bir guard olduğunu unutmayalım.
Evet.
Aslında hem forvet ihtiyacını hem o üçüncü ball handler ihtiyacını azıcık da olsa kapatabilir. Yani bir
sorun mu var acaba ya? Bilmediğimiz. Çünkü oynar bu takımda yani.
Yani Michael
Carter Ennis oynuyorsa, Clark oynuyorsa.
Onu diyeceğim abi. Oynayan adamlara bir bakın ya. Gary Clark'la James Ennis oynuyor. James Ennis'e yani Batı'nın playoff takımları yüzüne bakmaz ya. Yüzüne bakmaz yani.
Doğu'nun tanking takımlarının oyuncusu işte.
Evet, işte onu diyorum. Yani Michael Carter Williams o kadar çöpe atılacak bir oyuncu değil. Bence iyi bir koç dokunuşuyla ve birazcık belki çalışmıyor mu bilmiyorum. Belki çalışıyor da. Bence Michael Carter Williams oynardı bu takımda. Ama bir şekilde oynamıyor. Onun nedenini anlamıştım. Bayağı rotasyon dışında kaldı çoğu maç.
Ekleme yapmazsa Houston nerede bitireceğini düşünüyorsunuz hocam ligi?
Yani
Batı konferansını.
Batı şu an o kadar karıştı ki ilk dördün dışında kalırlar.
Öyle kalırlar söyleyeyim. Gibi
kalırlar. Duruyorsun. Yani sağ avantajı olmadan girecekler diyorlar.
Ki büyük risk.
Çok büyük risk.
Bu takım yapısı için en azından. Ya tabii sezon içinde neler yapacaklar bilmiyorum. Yani ekleme veya takım içinde bir rötuş yapabilirler. Ama bilmiyorum şu an için ama belirsiz.
Yani Golden State'i devirmek üzere kurulan bir takımın böyle bir uçurumdan yuvarlanma halinde olması gerçekten üzücü.
Aslında baktığın zaman bence çok şaşırtıcı değil. Devirmek üzere kurulan bir takım deviremeyince dağılır.
Evet, biraz öyle oluyor.
Yani bütün sistemini buna verip çünkü çok klişe bir oyun oynuyorlar yani.
Evet.
Baktığınız zaman.
O yüzden D'Antoni'nin de geliştirmesi gereken noktalar var. Belki oyun dönüştürmeli.
Dün Chris Paul şey demiş. Utah maçından sonra sormuşlar işte Harden'la ilgili. Gördüğüm en iyi skorer demiş. Bugüne kadar. Her şekilde skor bulabiliyor. İşte onu savunan oyuncu tahminen çok zor bir gece geçiriyor her maçta. Benim gördüğüm en iyi skorer demiş. Ne düşünüyorsunuz NBA tarihi için?
Hadi canım sen de. İsmet'in önüyle cevap verelim. Chris Paul böyle saçma sapan açıklamalar yaparak gözümden düşüyor ya.
Bir muhabir şey demiş ya. İşte...
Ya pardon da yani hadi MJ'yi falan geçtim. Kobe ile karşı karşıya oynadın ya. Ya. Ayıp denen bir şey var ya. Böyle saçma şey mi olur?
Bilmiyorum yani. Chris Paul'un bence de ya tam Harden'ı çok büyütüyor olabilir. Şey demişler yani sezon başında böyle değildi. Ne oldu? Hani falan söyleyemem. Bir şey yaşadı. Bir şey oldu ve skor atmaya başladı. Size bunu söyleyemem demiş. Ne olduğunu merak ediyorum.
Ne oldu? Spalinus gibi 6. çocuğum oldu yani.
Ne bileyim bir şey oldu herhalde. Sakalım uzadı azıcık daha. Öyle bir sorun herhalde. Houston kısmında bu kadar. Var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey Houston için?
Biraz burunları yukarıya doğru kaldırdılar. Yani yükselişe geçtiler anlamında söylüyorum. Kötü bir benzetme oldu. Ama bunun çok fazla sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Onların da acil takasa ihtiyaçları var. Çok acil hem de. Hemen.
Ben de öyle düşünüyorum. Çevirelim mi rotayı doğuya?
Çevirelim.
Doğuda da bu hafta ele alacağımız takım Indiana Pacers.
Geçen hafta alamamıştık.
Aynen. Indiana 11 maç Oladipo'suz oynadı. Victor Oladipo yaşadığı sakatlıktan sonra 11 maç oynayamadı. Sezon başındaki 8-9 maçlık kısımda takımla beraberdi. Daha fazla sanırım. Ve sonra bu hafta döndü ve 4 maçtır Oladipo rotasyonda, ilk 5 rotasyonda yerini almaya devam etti. Ve 4-0 geçtiler bu haftayı. Toplamda 20 galibiyet, 10 mağlubiyetteler. Takım Oladipo'lu da Oladipo'suz da cevap veriyor her şeye. Bunun tek bir temel noktası var. Çok iyi bir savunma takımı.
Evet.
Ya Indiana nasıl anlatayım? Şeyden bahsederken söylemiştim ya. Indiana'yı en iyi yapan şeyden, en son yazdığım şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Milwaukee için de söyledim. Takımlar tepedeyse üçlük isabetleri, savunma isabetleri işte zaten iyi üçlük savunan bir takım Indiana ama boyalı alandan hiç çok az sayı yiyorlar. Milwaukee ve Indiana'nın bu sene artısı bu birbirine. Hmm. Artısı bu. Ki sadece bununla savunmada Antetokounmpo'nun boyalı alanda yaptıklarıyla iş gören Milwaukee de bu hafta Indiana'ya gittiğinde duvara çarptı. Evet. Antetokounmpo sezonun en düşük sayısında kaldı. İşte Miles Turner'ın etkisi var. Sabonis'in etkisi var. Thaddeus Young'ın etkisi var. Hep beraber ki zaten onu söyleyelim bu arada. Thaddeus Young haftanın oyuncusu oldu Doğu'da. Batı'da James Harden. Doğu'da da. Biz de haftanın iki oyuncusunu bulmuşuz. Hangi takımları seçtiğimizi. Bu arada belli olmadan bizim belirlediğimiz Indiana ve Houston konuşacağımız tesadüf oldu. Thaddeus Young da çok iyi bir hafta geçirdi. Dün çok iyi bir maç oynamadı belki ama geçtiğimiz gün New York'a karşı ihtiyaç da olmadı pek. Ama şimdi şuradan başlayayım. 7-0'lık serideler şu an. 3 Oladipo'suz, 4 Oladipo'lu. Oladipo sadece bu hafta son maç New York'a karşı 26 sayılık bir katkı verdi. Onun dışında çok sıradan bir basketbol oynadı ilk 3 maç için. Yüzdesiz. Bu hafta New York'u geçtiler. Son maç ilk haftanın başında Washington'ı içeride, Milwaukee'yi içeride, Philadelphia'yı deplasmanda yendiler. Ben bunu çok kıymetli görüyorum. Doğrudan rakipleriyle oynuyorlar. Ve gelecek 10 maç içinde 2 kere Toronto, 1 kere Boston oynayacaklar. Gerisi hep yüksek ihtimal tanking takımları. Hı-hı. Indiana yine yukarıda yer almak için çok büyük avantaj yakaladı. Zor bir fikstürden geçtiler. Hani bu NBA'de şey hesaplanıyor ya.
SRS
7. sıradalar. Yani zor bir fikstürü geçirdi.
Fikstür zorlu.
7. sıradalar. En az sayı yiyen 4. takım NBA'de. Zaten bunu savunma istatistikleriyle biliyoruz. en çok maç kazanan da 3. takım yani. Savunma maç kazandırır mı?
Kazandırır.
Evet.
Niye kazandırır?
İyi şutörleriniz varsa evet. Ve bench'te bazı sürprizleriniz varsa ondan bahsetmek istiyorum. Doğru şut, az top kaybı ve iyi savunma yapıyor Indiana. Bu sene Indiana'yı farklı kılan 3 temel istatistik.
Topun kıymetini bilmek
topun
yani.
Topun kıymetini bilmek ve rollerin kesin belli olması. Hı-hı. İşte yani Miles Turner'ın nerede şut atacağı belli, Sabonis'in nerede gireceği belli. Siz de birkaç ay önce bir programda Indiana konuşurken yine McMillan'ın rotasyonunu çok beğendiğimi söylemiştim. Miles Turner ilk çeyrek full içeride kalıyor. Hı-hı. Sabonis öyle bir yerde giriyor ki önce bir power forward oynuyor. Sonra Miles Turner ikinci periyot çıktığında takımın pivotu oluyor. Ve Sabonis her ikisinde de çok etkili bir oyuncu. Hı-hı. Power forward dışarı açıldığında da tamamen içeride oynadığında da zaten çok etkili bir oyuncuya dönüşebiliyor. Onu söyleyebilirim. NBA'in defensive rating'de ikinci takımı Indiana. Şaşırmadınız herhalde.
Miles Turner bu arada inanılmaz bir hafta geçirdi.
Evet. Çok iyi bir hafta geçirdi. İnanılmaz bir hafta. Skor anlamında da
savunma anlamında.
Bir maçta 22 şut kullandı. Maç sonunda sen yapmazdın böyle şeyler.
Hayırdır.
Hayırdır ne oldu falan. Bilmem ki takım bana bunu izin verdi. Ben de böyle bir özgüvene sahibim zaten. Bu takımda bunu yapabilecek ve takıma zarar verdiğimi düşündüğüm andan itibaren atmadım demiş. Hı-hı. Ki zarar vermedi o maçı. 24 sayıyla falan kapattı zaten. Etkili bir oyun oynadı. Bu hafta iyi geçirdi Miles Turner. Oladipo'nun dönüşü herhalde biraz moral oldu Miles Turner'a da öyle söyleyebiliriz. Ama takımın en kıymetli oyuncusu bu hafta için Thaddeus Young. Ben Bogdanović izlemeyi çok seviyorum. Sizlerin de izlemeyi sevdiğinizi biliyorum ki Boyan Indiana'nın şu an en iyi atıcısı. Yani en temiz bileği. Hırvatistan milli takımında daha farklı izlemiştik yıllarca. Bu artık çok farklı bir görev üstleniyor. Top eline çok az değiyor. Çok fazla yüzdeyle oynuyor. Çok fazla skor çıkarıyor. Eline değdiği top başına çok fazla isabet buluyor. Boyan Bogdanović.
Bir şey aklıma geldi de orada sen bitirince Boyan'la ilgili. Onu bitirgeninden soracağım sana.
Şunu söyleyebilirim. Bu sezon Boyan Bogdanović 16.5 sayı, %48.2 üçlük isabeti, 2.1 maç başına üçlük isabeti Boyan Bogdanović.
Ve genel yüzdesi de 50'nin üstünde.
Genel yüzdesi de %50'nin üstünde atıyor ki potoya da giden orta mesafe olmasa bile orta mesafesi de %50 ama potoya gitmesi de geçen seneden kazandığı bir özellik. Ama bu takımın artı eksi istatistiklerde en iyi oyuncusu kimdir sizce? Bunu sorayım. Tahmininiz var mı?
Ona bakamadım ya. Thaddeus Young'tır. Ne bileyim.
Thaddeus Young ikinci.
İkinci. Oladipo değil o zaman.
Oladipo. Rotasyonda çok ciddi bir yeri olduğunu düşünüyorum. Oladipo yokken de ilk 5'e yerleşti. Hadi biraz spoiler.
Yani şey olamaz ya.
Corey
Joseph olamaz abi. Olamaz.
Artı 11 yazdırıyor. Oynadı dakika başına. Yani oynadığı maç başında.
Yani D'Angelo Corizzo'nun yanında oynarken Corizzo hep artı 11.
Artı 11 yazdırıyor. Daha da kıymetlisi Onofu artı 11.
Wow.
Yani, artı 11'in yanında bir de Onofu var yani. Eksi yaratan bir. Çünkü rotasyonda çok işte McDermott'lar, Leaf'ler, işte Holiday'lerin üçüncü kardeşi falan. İş karışıyor orada. Orayı toparlayan adam Corizzo hep yani.
Fransa kralı. Yani şey, Indiana'nın bir de şöyle bir şansı var. Collison'da, Oladipo da bu arada defansif özellikleri yüksek bir oyuncudur. Guardları yani perimetrede savunan oyuncuların savunma karakterleri çok yüksek. Evet. Collison'un da yüksek. Aynen. Böyle bir yani savunmayı önden sert başlatıyorlar aslında.
Dean Collison da iyi bir sezon geçiriyor onu söylemek lazım. Yani.
Evet hatta Oladipo'suz bir maçta 17 asiste çıkmıştı. Şeyi soracağım sana şimdi Tyree'in kötü bir sezon geçirdiğini biliyoruz Tyree Kermas'ın. Ben birkaç iki haftadır çok fazla Indiana maçı izleyemedim. Biraz iş yoğunluğundan biraz maç seçerek izledim ve Indiana tek çok denk gelmedi. Sen bana şey demiştin. Şey değişti hocam demiştin. Yani artık Tyreek ikinci top yönlendirici değil bayağı üçüncü top yönlendirici
üçüncü,
oluyor.
Hatta bazı dördüncü evet, Sabonis yani, oynarken olmuyor yani.
Boyan'dan sonra dönüyor evet. Top Tyreek'e demiştin. Orada ne düşünüyorsun? Mesela bu böyle devam eder mi? Yani top Oladipo ya da Collison'dan başlayıp Boyan'a, Sabonis'e gidip sonra mı Tyreek Evans'a gelmeli?
McMillan bunu yapmak zorunda kaldı. Çünkü evet, çok kötü oynuyor. Sabonis Tyreek Evans'ın elinde patladığında toplar evet. Genelde eksi yazdırmaya başladı Indiana'ya.
Evet.
Ve Darren Collison işte Oladipo yokken zaten Corey Joseph zaten direkt ikinci topu yönlendirici oluyor. Hı-hı. Üçüncü sırada Bogdanović bu rolü üstlenmeye başladı. Hani şutu varsa atıyor Hı-hı. Yoksa oynarken de Sabonis'in, Miles Turner'ın top yönlendirmeye yardım ettiğini Tyreek Evans'a özel hücumlarda, isolation veya özel hücumlarda takımın ona top teslim ettiğini görebiliyorsunuz. Yani takımı oynatan değil de takımın oynattığı bir parçaya dönüştü Tyreek Evans. Yani o yüzden de zaten biraz toparlandı böyle. 10 sayı civarına geldi ortalamaları
ama
falan.
Ama hala çok fazla top kaybıyla oynuyor ve şut yüzdesi iyi değil. Evet.
Ama yani takımı yönlendirirken daha kötüydü. Buna bir müdahale ettiler. Daha az top
geliyor. O da mesela Nate McMillan'ın başarısıdır. Çünkü bu şartlarda yapabileceğinin en iyisi bu. Çünkü Bogdanovic...
Zaten ilk 5 hariç kim oynatabiliyorsunuz ki? Hadi Sabonis 6. adam. Corey Joseph. Ve Tyreek Evans. Yani. Hadi McDermott geliyor. Doug McDermott.
Ama McDermott da mesela bir şutör olarak şutör oynayabilir. Şutör olarak
oynuyor. İşte Lee Holiday sonrası yani. Kylie Quinn var bir de. Hani kim oynayacak yani?
Ama şey konusunda iddiamı sürdürüyorum. Bazı problemler yaşamalarına rağmen hala filanın önünde bitireceklerini düşünüyorum.
Hala.
Yani Butler takasına rağmen. Şimdi daha derli toplu bir takım.
Doğuda biraz karışık işler çünkü Toronto, Milwaukee, Indiana, Philadelphia, Boston'a döndü olay. Hani beşli oldu orası. Arkayı beşlediler evet. Yani. Kim önüme koltuğa oturacak? Toronto yani, oturacak.
Toronto orası şimdilik öyle.
İşte Milwaukee şu an ikinci basamağın adayı ama Indiana da ciddi bir tehdit. Zaten Indiana, Philadelphia ve Milwaukee yanlış hatırlamıyorsam 20 galibiyetteler. Boston'da 18 galibiyette. Enteresan bir sezon olacak.
Şimdi yani. Özellikle Milwaukee darma duman etmeleri bu önümüzdeki Boston ve Toronto maçlarında iyi skorlar alabilirlerse sonuçlar ya da oyun olarak kendilerini ispat edebilirlerse tam kadro Kawhi'li falan bir Toronto'ya karşı bence özgüvenleri iyice artacaktır. Bence çünkü de. Yani bench'in hala biraz problemleri var ama ben Indiana'nın koç etkisini de oyuncuların karakterlerini beğeniyorum.
İşte bir gelişme kaydettiğini söylemek lazım. Geçen sene de çok iyi koçluk yaptı ama bu sene daha da hamle yaparak koçluğunu pekiştiriyor bence.
Geçen sene bazı alanlarda cidden kötüydü ama özellikle şeyden sonra bu Ocak'tan sonra şeydi. Brad Stevens'ı Şubat'tan sonraydı galiba. After time out şeylerinde geçti. Evet. Sayılarında geçmişti. Hatırlıyorum ben onu.
Yani önü ne bileyim izlemesi keyifli bir takım Indiana. Philadelphia'yı deplasmana inerken bu arada Jimmy Butler yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam ya da yok direkt yoktu. Indiana'da ise Oladipo daha yeni dönmüştü. İkinci maçıydı. Bütün maçı neredeyse Philadelphia önüne götürdü. Ki Furkan da iyi bir maç geçirmedi. Ona üzülmüştüm azıcık. Indiana maçı sonunda aldı kopardı yani.
Geçen NBA ile ilgili bir detay okudum. Onu verip bir soru soracağım sana. Bu Philadelphia önüne götürdü dedin ya. NBA'de birinci yarı performansı ile ikinci yarı performansı arasında en çok fark olan oyuncu Embiid.
Ciddi mi?
Birinci yarı ürettiği net point maç başına net sayı artı 8 filanken yani artı eksi gibi düşünebilirsiniz bunu. İkinci yarıda 0.7. Böyle bir makas hiçbir oyuncuda yok. Yani ikinci yıllarda çöküyor Embiid.
Çok efor harcıyor bence Embiid ya. Yoruluyor yani.
Yani Indiana maçı, Indiana gibi savunmacı takıma karşı bu da etkili oldu. Onu da söylemek
lazım. Bu arada maç başında Miles Turner'a vurup vuruyor, geçiyordu. Aynı şekilde şey maçı, New York maçı yine Miles Turner kötü başlayıp iyi bitirdi. Ya Indiana dirençli kalıp maç sonuna girebiliyor.
Güçlü girebiliyor olan
yani.
Bu
zaten olan yani.
Peki şeyi sorsa kim alırsın Indiana'ya şu an? Yani Houston ne alması gerektiği belli ya. Indiana'nın da bence bir tane yani pek kolay olmaz ama imkan olsa alırlar bence bir iki. Ne bileyim.
Parça mı?
Parça mı? Parça. Yıldız değil. Yıldız bulamazsın da ne bileyim böyle bir şutör mü alırsın yoksa daha böyle mobil bir 4 numara mı alırsın?
3-4 pozisyonlu oyuncu alırım. Yani. Ben de onu diyecektim. Bogdanovic ve Thaddeus Young'ı yedekleyecek.
Evet.
Nasıl Sabonis, Miles Turner orası bence güçlü duruyor. Hı-hı. Hatta zaman zaman oraya çekebileceğin böyle mobil bir forvet uzun arası.
Otto gibi.
Siakam gibi mesela.
Siakam gibi.
Çok etkili olabilir.
Bence de iyi olur. Çünkü orası biraz şey, yükleri ağır oluyor oyuncuların.
Hatta biraz daha kısası sizin dediğiniz. Otto Porter da çok olabilir. Ubre bile olurdu.
Bence de olurdu.
Yani. Ama yani iyi bir savunma konsantrasyonu olmadan Indiana'da oynamak zor bu sene. Onu söyleyebilirim. Indiana iyi bir savunma konsantrasyonu istiyor. Ki vücut vücuda yani
göz göze
çarpışma en müsait takım şu an Indiana. Çünkü Milwaukee mesela bunu başka şekilde yapıyor savunma stratejisini. Ama Indiana öyle değil. Indiana direkt savunma mesajını vermek isteyen bir takım. Her açıdan ki bu Bogdanovic ve Miles Turner'a rağmen ki pozisyonlarında kısa ve hafif kalıyorlar Miles Turner ve Bogdanovic. Buna rağmen büyük başarı görüyorum ya.
Ayrıca Bogdanovic iyi bir savunmacı değildir. Değil işte, biliyoruz zaten. Söyleyeyim. Yani bu büyük iş. Gerçekten büyük iş. Bu oyunculara rağmen diyeceğim. Yani NBA seviyesi için rağmen.
Bu bench'e rağmen.
Bu bench'e rağmen savunma verimliğinde ikinci olması gerçekten büyük iş. Alkışlanması gereken bir.
Bazı istatistiklerde birinci zaten savunmada yani. Bunu gerektiriyor. Indiana'da bende bu kadar. Var mı sizin aklınızda bir şey hocam?
Bakıyorum notlara. Böyle bu hafta soru almadık ama haftaya alırız.
Haftaya bari soru da alırız. Orçun da aramıza döner. Bu hafta bence içerik açısından ben tatmin oldum. Keyifliydi benim için. Sağ olun hocam.
Ben teşekkür ederim.
Bayağı şey öğrendim sizden yani.
Ben de senden öğrendim.
teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu haftalık Dip Çizgi'nin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Basketbolla kalın.
Hoşçakalın.